Ayrım 10. Sayfa 124'ten devam ediyorum. Ama zaman geçtikçe delikanlının işi aşırıya vardığını fark etmeye başladı. Çocuğun tavrı deli doluluktan kaynaklanmıyor, paniğe karşı bir tepki, korkuları ve belirsizlikleri bastırma çabası olarak gelişiyordu. Onun bu hali neşe şöke şeye sıkıştırılmış ve kendisine ilk şeyin üzerine atılmak için hazır bekleyen bir hayvanı anımsatıyordu. Ve yanına yaklaşan ilk şey her seferinde mors oluyordu. Ne var ki Pozi ne kadar çirkin konuşursa konuşsun, ne kadar saldırgan olursa olsun, Kelvin'in kılı kıpırdamıyordu. Adamın öylesine bir selikanlılığı, öylesine bir donukluğu vardı ki, Neş onun için önce kendileriyle alay mı ettiğine, yoksa düpedüz budala mı olduğuna bir türlü karar veremiyordu. Kendisiyle ilgili tek söz etmeden, Neş ve Pozi'nin yaşamlarıyla ilgili tek soru sormadan, en ufak bir öfke, merak ya da neşe belirtisi göstermeden, hep o ağır aksak haliyle işini görüyordu. Her sabah saat tam 7'de geliyor, bir gün önceden ısmarlanmış yiyecekleri ve öteki siparişleri getiriyor ve 11 saat boyunca işinden başka bir şeyle ilgilenmiyordu. Duvar hakkında ne düşündüğünü kestirmek zordu ama işin her aşamasını bütün ayrıntılarıyla kontrol ediyor ve bu konuyu biliyormuş gibi Neş ile Pozi'ye neler yapacaklarını söylüyordu. Ancak onlardan hep uzak duruyor, işe kendisi hiç el atmıyor, onlara yardımcı olmuyordu. Onun görevi duvarın yapılışına göz kulak olmaktı ve bu işi evindekiler üzerinde mutlak bir üstünlük havası içinde yerine getiriyordu. Marks, hiyerarşi yelpazesinde kendini düşünen yerden hoşnut olanların titizliğiyle çalışıyor ve tıpkı çavuşlar ve ustabaşılar gibi kendine emir verenlere körü körüne bağlılığını sürdürüyordu. Örneğin hiçbir zaman Neş ve Pozi ile birlikte yemek yemiyor, çalışma saatleri sona erince oturup çene çalmıyordu. İş saatte mağazada tatil ediliyordu ve beraberlikleri orada bitiyordu. Marks, yarın görüşürüz çocuklar deyip ağaçlara doğru yürüyor, birkaç saniye içinde gözden kayboluyordu. Hazırlık çalışmalarını tamamlamak 9 günlerini aldı. Sonra duvarı örmeye başladılar ve dünya birden değişiverdi. Neş ve Pozi 30 kiloluk bir taşı kaldırmanın başka bir şey, o taş kaldırıldıktan sonra ikinci bir 30 kiloluk taşı kaldırmanın daha başka bir şey, ikinciden sonra üçüncüyü kaldırmanın ise çok daha başka bir şey olduğunu keşfettiler. Birinci taşı kaldırırken ne denli güçlü olurlarsa olsunlar, sıra ikinciye geldi mi o gücün büyük bölümünü tüketmiş oluyorlardı. Ve ikinciyi kaldırdıktan sonra da üçüncüye çok daha az güç kuvvet bulabiliyorlardı. Bu böylece sürüp gidiyordu. Duvarı örerken hep aynı şaşırtıcı ve yanıtı olmayan bilmece çıkıyordu karşılarına. Bütün taşlar birbirlerinin işiydi. Ama her taş bir öncekinden çok daha ağırdı. Sabahları ufak kırmızı arabayla taşları taşıyorlar. Her birine hendek boyunca yerleştirdikten sonra bir sonrakine almaya gidiyorlardı. Öğleden sonraları çimento ve mala ile çalışıyorlar. Taşları özenle yerlerine koyuyorlardı. Bu iki işten hangisinin beter olduğunu kestirmek zordu. Sabahları sonu gelmez bir biçimde taşları kaldırıp indirmek mi, yoksa yemekten sonra başlayan taşları ile kaka yerine oturmak mı? Belki birinci iş onları çok daha yıpratıyordu ama taşları o kadar uzağa taşıyabilmenin gizli bir ödülü vardı. Merx, işi hendeğin karşı ucundan başlamalarını emretmişti. Böylece her taşı getirdikten sonra elleri boş olarak dönüyorlar. Bu da onlara biraz soluk alma fırsatı veriyordu. İkinci iş o kadar yorucu değildi ama daha çetindi. Çimentoyu dövmek için kısa aralar veriyorlardı ama bunlar hiçbir zaman taş almaya gittikleri süre kadar uzun olmuyordu. Dahası bir taşı birkaç santim oynatmak yerden kaldırıp arabaya yükletmekten daha zordu. Bütün değişkenler, yani sabahları kendilerini daha güçlü hissetmeleri, öğleden sonra havanın daha sıcak oluşu, saatler ilerledikçe duydukları öfke ve tiksintinin artışı göz önüne alınınca sonuç aynı hesaba geliyordu. İşin birinci bölümü 6 çekiyorsa ikinci bölümü de yarım düzine geliyordu. Taşları Neş'in 3. doğum gününde Juliet'i aldığının eşi oyuncak bir arabayla taşıyorlardı. Bu başlangıçta şaka gibi gelmiş, Marks depodan çıkarıp getirdiği zaman Neş de Pozi de gülmüşlerdi. Neş, "Ciddi değilsin herhalde," dedi. Oysa Marks son derece ciddiydi. Zaman geçtikçe araba bu iş için yeterli olmaktan öte biçilmiş kaftan olduğunu kanıtladı. Metal gövdesi yükü kolayca taşıyor, lastik tekerlekleri, tümsekleri, çukurları rahatça aşıyordu. Yine de böyle bir şeyi kullanmak gülüştü. Neş, arabanın yarattığı o tuhaf çocuklaştırıcı etkiden huzursuz oluyordu. Bu araba koskoca adamların eline yakışmıyordu. Bir çocuk yuvasına çocukların o minik masal dünyalarına uygun olabilirdi. Ancak Veneş arabayı çayırdan her geçirişinde kendinden utanıyor, çaresizliğini duyuyordu. İş ağır yürüyor, neredeyse fark edilmez bir hızla ilerliyordu. Her şey denk gelirse sabahtan öğleye kadar 25-30 taşı hendeğe taşıyabiliyorlardı. Ama ondan fazlası olmuyordu. Pozi biraz daha güçlü kuvvetli olsa Belki iş ilk kat hızlanırdı. Ama delikanlı taşları tek başına kaldıramıyordu. Hem ufak tefekti hem de bedenen çalışmaya alışık değildi. Taşı yerden kaldıramıyor ama taşıyamıyordu. Yürümeye kalkışınca taşın ağırlığı dengesini bozuyor. 2-3 adım sonra da elinden kaymaya başlıyordu. Delikanlıdan 20 santim daha uzun ve 30 kilo daha fazla olan Neş'in bu tür sıkıntıları yoktu. Ama bütün iş onun yapması hakça olmayacağından taşları birlikte kaldırmaya başladılar. Arabaya 2 taş yüklenebilirdi. Bu da hızlarını 3'te 1 oranında arttırırdı. Ama Pozzi 50 kilodan fazlasını çekip götürecek güçte değildi. 30-35 kiloyu fazla zorlanmadan çekebiliyordu ve işi yarı yarıya paylaşmaya karar verdikleri için bu da arabayı sırayla çekmeleri demekti. Her seferinde tek bir taş yüklüyorlardı. Sonuçta belki böylesi daha iyiydi. İş zaten çok yorucu olduğu için kendilerini heder etmenin anlamı yoktu. Neş yavaş yavaş işe alıştı. İlk günler en zoruydu. Neş her an yığılıp kalacakmış gibi bir bitkinlik duyuyordu. Kasları ağrıyor, kafası bulanıyor, gövdesi yatıp uyumak isteğiyle zızlıyordu. Aylardır arabada oturmaktan hamlaşmıştı ve ilk 9 günkü görece hafif iş onu gerçekten bedenini zorlayarak çalışmanın şokunu hazırlamıştı. Ama Neş hala gençti. Hala hamlını atabilecek kadar güçlüydü. Zaman ilerledikçe günün daha geç saatlerinde yorulmaya başladığını fark etti. Eskiden sabahtan öğleye kadarki çalışma gücünü iyice zorlarken bu yorgunluk giderek öğleden sonraki çalışmanın yarısına kadar duyulmaz oldu. Akşam yemeğinden sonra kendini yatağa atmak gereksinimini duymaya başladı. Kendini yeniden okumaya verdi ve ikinci haftanın ortalarında işin zor kısmının geride bıraktığını anladı. Pozi ise pek uyum sağlayamadı. Hendeyi kazmaya başladıkları ilk günlerde keyfi yerinde sayılırdı. Ama işin ikinci aşamasına geçince delikanlı giderek çökmeye başladı. Taşların onun eşten daha fazla zorladığı gerçekti. Ne var ki Pozi'nin huzursuzluğu ve somurtkanlığı bedensel zorlamadan çok içten içe büyüyen bir isyandan, öfkeden kaynaklanıyordu. İş zordu ve uzadıkça Pozi kendini korkunç bir haksızlığın kurbanı gibi görüyor. Canavarca bir biçimde haklarının gasp edildiğini düşünüyordu. Flower ve Stone ile oynadığı pokeri dilinden düşürmüyor, her eli Neş'e tekrar tekrar anlatıyor, kaybettiğini kabullenemiyordu. Duvarı örmeye başladıklarının 10. gününde Pozi kendisine hile yapıldığına, Flower ve Stone'un sirkafçı kağıtlarla veya başka numaralarla parasını çaldıklarına iman etti. Neş bu konunun dışında kalmaya elinden geldiğince gayret gösteriyordu ama işin doğrusu o da Pozi'nin yanıldığını pek sanmıyordu. Aynı şeyler onun da aklına gelmişti ama ortada somut bir kanıt yoktu. Yokken delikanlıyı kışkırtmayı da gereksiz görüyordu. Üstelik Pozi'ye haklı bile olsa yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Pozi, Flor ve Stone ile kozunu paylaşmak için fırsat kolluyordu. Ama 2 milyoner ortalıkta görünmüyordu. Hiç gelmemeleri açıklanacak gibi değildi. Ve Neş bunun üzerinde kafa yordukça kafası karışıyordu. Onların her gün gelip işi kontrol etmelerini beklemişti. Duvar örme fikri onların olduğuna göre işin nasıl gittiğini merak etmeleri gerekirdi. Oysa haftalar geçiyor, adamlar hiç görünmüyordu. Neş onların nerede olduklarını ne zaman Morse soracak olsa Kelvin omuz silkiyor, yere bakıyor ve o çok işleri olduğunu söylemekle yetiniyordu. Bu hiç akla yakın değildi. Neş bu konuyu Pozi'ye açacak oldu ama delikanlı olaylara artık başka bir boyuttan bakıyordu ve her seferinde aynı yanıtı veriyordu. Bu onların suçlu olduğunu gösterir. Herifler hilelerini çaktığımı anladılar. Ortaya çıkmaya korkuyorlar. Bir gece Pozi yemekten sonra 5-6 bira içip iyice kafayı buldu. Sinirliydi ve bir süre sonra yerinde duramaz olup treylerin içinde volta atmaya başladı. Adamlara ağzına geleni verip veriştirmeye başladı. Bu bok çuvalların hepsinin hesabını göreceğim dedi. O yağ tulumuna hile yaptığını itiraf ettireceğim. Aklından geçenleri açıklamadan mutfaktan el fenerine kaptığı gibi treylerin kapısını açtı, dışarı fırladı. Neş de peşinden koşup Pozi'yi durdurmaya çalıştı. Pozi karanlıkta el fenerini yakıp çılgınlar gibi çevresini döndürerek benim işime burnumu sokma itfaiyeci dedi. Bu hergeleler buraya gelip bizimle konuşmayacaklarsa o zaman biz onlara gider konuşuruz. Neş onun suratını bir yumruk indirmeden durdurmanın olanaksız olduğunu fark etti. Oğlan iyiden iyiye kendini kaybetmişti. Sözle yola gelecek gibi değildi. Konuşarak onu ikna etmeye çalışmak bir şeye yaramayacaktı. Ama Neş Pozi'yi dövmek istemiyordu. Çaresiz sarhoş bir çocuğu dövmek bir çözüm değildi. Neş de hiçbir şey yapmamaya karar verdi. Yalnızca Pozi ile birlikte gidecek ve başını belaya sokmamasına çalışacaktı. Fenerle yollarını aydınlatarak ağaçların arasından yürüdüler. Saat 11'e geliyordu, hava bulutluydu. Ne ay ne yıldız görünüyordu. Neş hep evin ışıklarını görmeyi bekliyordu. Ama o yönde her taraf karanlıktı ve bir süre sonra Neş evi bulabileceklerinden bile kuşkuya düştü. Yol bitmek bilmiyor, Pozi'nin ikide bir taşlara, dikenli çalılara takılıp tökezlemesi işi büsbütün zorlaştırıyordu. O bu haldeyken hiçbir sonuca varamayacakları belli oluyordu. Ama birden eve yaklaştılar. Evin önündeki çimlere geldiler. Flower ve Stone daha bu saatte uyumazlardı. Ama tek bir pencerede bile ışık yoktu. Pozzi sokak kapısına gitti. Beethoven'ın 5. senfonisinin giriş mezuresini çalan zile bastı. Müziği duyunca ilk sefer olduğu gibi keyiflenmeden ağzının içinde bir şeyler homurdandı ve kapının açılmasını bekledi. Kapı açılmayınca 15-20 saniye sonra zile yeniden çaldı. Neş, herhalde bir yere gitmişler dedi. Pozzi, hayır içerideler diye karşılık verdi. Kapıyı açmaya korkuyorlar. Zilin için ikinci çalışından sonra da ne bir ışık yandı ne kapı çalındı. Neş, hadi vazgeç dedi. İstersen yarın yine geliriz. Pozzi, peki ya hizmetçi nerede dedi. En azından o evde olmalı. Ona bir haber bırakabiliriz. Belki kadının uykusu ağırdır. Belki de bu gece izinlidir. İçeride kimse yok gibi geliyor bana. Pozzi, hırsından kapıya bir tekme attı. Sonra avazı çıktığı kadar küfretmeye başladı. Zili üçüncü kez çalmak yerine kapının önündeki yola indi ve öfkesini boş eve boşaltmak istercesine üst kat pencerelerinden birine doğru bağırmaya koyuldu. Hey, Flower! Evet, Şişko, sana söylüyorum. Sen bir sahtekarsın, efendi. Biliyor muydun bunu? Sen de o bücür arkadaşında sahtekarsınız. Bana yaptığınızın cezasını ödeyeceksiniz. Bu ipe sapa gelmez öfke ve boş tehditler 3-4 dakika kadar sürdü ve işin dozu giderek artmasına karşın Pozzi'nin umursamazlıkla titreyen sesi durumu gitgide içler acısı bir noktaya getirdi. Neş'in yüreği acıma duygusuyla yanıyordu. Ama Pozzi içini iyice boşaltıncaya kadar yapabileceği hiçbir şey yoktu. Karanlıkta duruyor, el fenerinin ışığında ateş böceklerinin uçuşmasını seyrediyordu. Uzaklardan bir baykuş öttü, bir daha öttü, sonra sustu. Neş, hadi gelecek dedi. Treylere gidip biraz uyuyalım. Ama Pozzi daha içini dökmemişti. Eğilip yerden bir avuç taş aldı, Efe fırlattı. Bu anlamsız bir şey 12 yaşında bir çocuğa yaraşır davranıştı. Çakıllar duvarda çifte saçması gibi patladı. Sonra Neş'in kulağına tıpkı bu sesin yansıması gibi kırılan bir camın şangırtısı geldi. Neş, hadi artık bu kadar yeter dedi. Pozzi döndü, ağaçlığa doğru yürümeye başladı. Eşekler diye söylendi. Dünyayı eşekler yönetiyor. O geceden sonra Neş, Pozzi'yi daha yakından kollaması gerektiğini kavradı. Pozzi'nin dayanma gücü tükenmek üzereydi. Oysa daha işin yarısına bile gelmemişlerdi. Neş hiç dile getirmeden kendisini düşünenden daha fazla çalışmaya başladı. Kendisi biraz daha ter dökerse işleri kontrol altında tutabileceğini hesaplayarak Pozzi dinlenirken tek başına taşları kaldırıp taşıyordu. İkinci bir duygu patlaması, ikinci bir sarhoşluk olayı istemiyor. Delikanlının her an bir sinir krizine yakalanması kaygısını yaşamayı arzulamıyordu. Daha fazla çalışmaya gücü yeterdi. Üstelik bu, Pozzi'ye sabırlı olmayı öğütlemekten daha kolaydı. Neş kendi kendine yalnızca 30 gün kaldığını söylüyor. Bir süre içinde durumu idare edemeyecek olduktan sonra nerede kaldı benim adamlığım diyordu. Yemekten sonraları kitap okumayı bıraktı. Bu süreyi Pozzi ile birlikte geçirmeye başladı. Akşamlar tehlikeliydi. Delikanlıyı mutfakta bir başına bırakıp çılgın düşüncelere kapılmasına fırsat vermemeliydi. Neş onun suyuna gitmeye çalışıyor. Pozzi ne isterse onu yapıyordu. Delikanlının canı kağıt oynamak isterse oynuyor. Delikanlı bir iki kadeh içmek isterse Neş şişeyi açıp onunla kadeh tutuşturuyordu. Birbirleriyle konuştukları sürece ne yaptıkları, nasıl vakit geçirdikleri önemli değildi. Neş arada bir yolculuk yaptığı yıldan söz açıyor ya da başkalarının başına gelenleri duymak delikanlıyı kendi dertlerinden uzaklaştırır diye Boston'da itfaiyecilik yaptığı dönemdeki yangınları en içler acısı ayrıntılarına kadar anlatıyordu. Neş'in stratejisi kısa bir süre olumlu sonuç verdi. Delikanlı epey yatıştı. Flower ve Stone'da hesap sorma konusundaki ileri geri sözler kesildi ama çok geçmeden eskilerin yerine yeni tutkular almaya başladı. Neş bu saplantılardan örneğin kızlar ve Pozzi'nin gitgide kafasını taktığı düzülmek gibi çoğu takıntıyla fazla zorlanmadan baş edebiliyordu. Ama ötekilerle başa çıkmak o kadar kolay değildi. Delikanlı herhangi birilerini tehdit eder gibi değildi. Ama arada bir konuşmanın tam ortasında öyle delicesine laflar ediyordu ki Neş ürküyordu. Pozzi'ye bir gece tam planladığım gibi gidiyordu dedi. Hatırlıyorsun değil mi Cem? İşler tıkırındaydı. Ondan iyisi olamazdı. Paramızı neredeyse 3'e katlamıştım. Son darbeyi indirmeye hazırlanıyordum. Heriflerin işi bitmişti. Sıfır tüketmeleri an meselesiydi. Bunu iliklerimde duyuyordum. Hep bu duyguyu kollarım. Sanki içimde bir düğmeye basılmış da bütün bedenim bir müzik mırıldanıyormuş gibi olur. Bu duyguyu ne zaman duysam ayağımın toprağa erdiğini anlarım. Ondan sonra korkmadan güven içinde sonuca giderim. Ne dediğimi anlıyor musun Jim? O geceye kadar bu duygu beni hiç yanıltmadı. Bir kez olsun yanıltmadı. Neş delikanlının sözü nereye varmak istediğini kestiremeyerek her şeyin bir ilki vardı dedi. Belki ama başımıza gelenlere inanmak zor. Şansın bir kez açıldı mı onu hiçbir şey durduramaz. Hiçbir şey Her şey bir anda yerli yerine oturmuş gibi olur. Sanki kendi gövdenin dışına çıkarsın ve bütün gece boyunca kendinin gerçekleştirdiği mucizeleri seyredersin. Artık iş senin dışına çıkmıştır. Senin kontrolünde değildir. Ve aklını fazla takmazsan yanlış da yapmazsın. İşler bir süre yolunda gibiydi. Bunu kabul ediyorum Jack. Ama sonra tersine gitmeye başladı. Böyle şeyler olur. Yapılabilecek bir şey yoktur. Tıpkı dört vuruşun dördüncünü de tuturan bir beyzbolcu gibi. Ama oyun 9 atışa uzayınca beyzbolcu topu savurduğu anda kalelerin hepsini dolu bulur. Takımı maçı kaybeder, onun yüzünden kaybetti diyebilirsin. Ama bu oyuncunun bütün oyun boyunca şanssız olması demek değildir. Hayır, sen beni dinlemiyorsun. Ben o durumda topun out'a atmam gerek diyorum. Top gözüme kocaman bir karpuz gibi görünür. Vuruş noktasına gelirim, topun bana atılmasını beklerim ve topu aradan sıyırıp maç sayısını yaparım. Tamam, topa falsolu vurursun ama orta alan oyuncusu kurşun gibi fırlar, havaya sıçrar ve topu eldivenin ortasına oturtur. Bu akıl almayacak bir kurtarıştır, gelmiş geçmiş en büyük kurtarışlardan biridir. Ama top yine out sayılır, öyle değil mi? Ve vuruşu yapan oyuncuyu iyi atmadı diye suslayamazsın. Sana bunu anlatmaya çalışıyorum Jack. Sen elinden geleni yaptın ve kaybettik. Dünya tarihinde bundan daha beter şeyler de olmuştur. Artık üzülmene değmez. Evet ama ne dediğimi sen hala anlamıyorsun. Sana bir türlü anlatamıyorum. Durum bana çok basit görünüyor. Gecenin büyük bölümünde biz kazanacak gibiydik. Ama bir şeyler ters gitti ve kazanamadık. Tas tamam öyle. Bir şey ters gitti. Ters giden neydi dersin? Bilmiyorum evlat, sen söyle. Senin yüzünden oldu. Aramızdaki ritmi sen bozdun. Ondan sonra her şey ters gitti. Yanılmıyorsam oynayan sendin. Ben yalnızca oturup seyrettim. Ama sen de oyunun bir parçasıydın. Saatler boyu arkamda oturduğun soluğun tam ensemdeydi. Başlangıçta seni o kadar yakınında duymak dikkatimi dağıtıyordu ama sonra alıştım ve bir süre sonra da orada bulunmanın bir nedeni olduğunu kavradım. Sen soluğunla canıma can katıyordun arkadaş ve soluğunun her duyuşumda şans iliklerime kadar işliyordu. Her şey yolundaydı, her şey kusursuzdu. Her şey rayına oturmuştu. Bütün çarklar çalışıyordu ve her şey çok güzeldi arkadaş. Gerçekten güzeldi. Sonra sen kalkıp gittin. Sıkışmıştım. Donuma edecek halim yoktu değil mi? Tabii gideceksin tuvalete. Ona bir itirazım yok. Ama ne kadar sürer bu iş? 3 dakika mı? 5 dakika mı? Tamam, git işini gör. Ama Jim, sen bir saat yok oldun ortadan. Yorulmuştum. Biraz uzanıp kestirmek istedim. Evet ama kestirmedin. Öyle değil mi? Yukarı çıktın. O saçma sapan dünya şehrine kaptırdın kendini. Böyle delice bir şeyi neden yaptın? Aşağıda oturmuş senin gelmeni bekliyorum. Yavaş yavaş dikkatim dağılmaya başlıyor. Nerede kaldı bu adam diyorum kendi kendime. Ne oldu bu adama? Aklım gittikçe dağılıyor, gittikçe daha az kazanıyorum. Ve işlerin tam sarpa sardığı anda maketten bebek çalmak düşüyor aklına. Akıl alacak gibi bir yanlış değil. Rakonu yok, raconu yok Jim. Amatörce bir aptallık. Böyle bir şey yapmak günah işlemek gibidir. Yasayı çiğnemek gibidir. Her şey ne güzel tıkırındaydı. Büyük bir uyum içindeydik. Bu armoninin müziğe dönüşeceği bir noktaya varmıştık. Ama sen yukarı çıkıp bütün müzik aletlerini parçaladın. Dünyaya parmak attın arkadaş. Ve insan bunu yapınca bedelini öder. Ne yazık ki ben de seninle birlikte ödemek zorunda kaldım. Flower gibi konuşmaya başladın Jack. O da piyangodan ikramiye kazanınca kendini Tanrı'nın özenle seçtiği bir yaratık olarak görmeye başlamış. Ben Tanrı'dan söz etmiyorum. Tanrı'nın bu işle bir ilgisi yok. Bu da aynı şeyin başka bir tanımı. Sen gizli ama gizli bir güce inanmak istiyorsun. Kendini dünyada olan her şeyin bir nedeni olduğuna inandırmaya çalışıyorsun. Buna ister Tanrı de, ister şans, ister armoni de. Sonuçta hepsi aynı kapıya çıkar. Bu gerçeklerden kaçmanın, olayların gerçekten nasıl olduğunu araştırmaktan kaçmanın bir yoludur. Kendini çok akıllı sanıyorsun Neş ama bir bok bildiğin yok. Haklısın yok ama senin de bir bok bildiğin yok Jack. Sen ve ben bir bok bilmeyen iki kişiyiz. Başımızdan büyük işlere kalkan iki ahmağız. Şimdi hesabı kapatmaya çalışıyoruz. İşleri berbat etmezsek 27 gün sonra buradan çıkacağız. Bu keyifli bir iş demiyorum. Ama belki bitmeden önce bir şeyler öğrenmemize yarar. O işi yapmamalıydın Jim. Sana bütün söylemek istediğim bu. O iki bebeği çaldığım anda her şey zıvanadan çıktı. Neş bıkkınlıkla bu göğüs geçirdi. Sandalyeden kalktı. Cem'inden Flower ve Stone'un bebeklerini çıkardı. Sonra Pozzi'nin önüne dikilip bebekleri gözünü tuttu. İyi bak dedi. Ve ne gördüğünü söyle. Pozzi hey yarabbi dedi. Canım oyun mu oynamak istiyor? Neş sertçe söze girdi. Yalnızca bak hadi Jack. Elimdekilerin ne olduğunu söyle. Pozzi kırgın bakışlarını Neş'e çevirdikten sonra istemeye istemeye onun dediğini yaptı. Flower ve Stone dedi. Flower ve Stone mu? Flower ve Stone'un bunlardan daha büyük olduğunu sanıyordum. İyi bak Jack. Bu bebeklerin boyu 5 santimden fazla değil. Tamam, sahici Flower ile Stone değiller. Onların modelleri. Bunlar tahta parçası değil mi? Anlamsız tahta parçaları. Öyle değil mi Jack? Sen öyle diyorsan öyledir. Ama bu tahta parçalarının bizden daha güçlü olduğunu inanıyorsun, değil mi? Bütün paramızı kaybetmemize neden olacak kadar güçlü olduklarını sanıyorsun. Ben öyle demek istemedim. Yalnızca onları çalmadan gerektiğini söyledim. Başka zaman olsa belki olurdu ama poker oynarken değil. Ama işte buradalar ve sen onlara her bakışında ürküyorsun, öyle değil mi? Sanki sana büyü yapıyorlarmış gibi geliyor. Onun gibi bir şey. Bunlara ne yapmamı istersin? Gelin vereyim. O zaman kendini daha iyi mi hissedeceksin? Artık çok geç. Olan oldu bir kere. Her şeyin çaresi vardır oğlum. Senin gibi iyi bir Katoliğin bunu bilmesi gerekir. İlacını buldun mu? İyileşmeyecek hastalık yoktur. Aklımı karıştırdın. Ne dediğini anlamıyorum. Seyret bak. Birkaç dakika sonra bütün dertlerim bitecek. Neş başka bir şey söylemeden mutfağa gitti. Bir tava, bir kutu kibrit, bir gazete alıp geldi. Tavayı Posy'nin ayaklarına yakın bir yere koydu. Sonra çömeldi. Flor ve Stone bebeklerini tavanın ortasına yerleştirdi. Gazeteyi yırttı. Ufak parçalara ayırdı. Her parçayı topak yaptı. Sonra büyük bir dikkatle bu topakları bebeklerin çevresine sardı. Bir an durup Posy'nin gözlerinin içine baktı ve o bir şey söylemeyeceğine kibrit yaktı. Kağıt topaklarını bir tutuşturdu. Hepsi yanmaya başladığı anda tahta bebekler de alev aldılar ve boyalar yanıp eridikçe çıtırdamaya başladılar. Boyanın altındaki tahta gözenekli ve yumuşak olduğu için fazla dayanamadı. Flower ile Stone kapkara kesildiler, alevler görevlilerini yedikçe giderek ufaldılar ve bir dakikadan kısa bir sürede yok oldular. Neş tavanın dibindeki külleri göstererek gördün mü dedi. Hiçbir şey kalmadı. Sihirli formülü bildin mi? Hiç engel aşılmayacak kadar büyük değildir. Delikanlı gözlerini yerden kaldırdı, Neş'e baktı. Sen aklını kaybetmişsin dedi. Umarım bunun farkındasındır. Eğer öyleyse iki deli bir aradayız demektir arkadaş. Hiç değilse bundan böyle deliliğini tek başına çekmeyeceksin. Buna da şükür değil mi? Yolun sonuna kadar her adımda yanındaydım Jack. Her bir adımda ta ki yol bitene kadar. Dördüncü haftanın ortalarında hava döndü. Ilık, nemli hava yerini sonbahar serinliğine bıraktı. Artık çoğu sabah işe giderken kazak giyiyorlardı. Kaç zamandır soluk aldırmayan tatarcık ve sivrisinek sürüleri yok oldu. Ormandaki yaprakların renk değiştirmeye başlaması, sarılara, turunculara, kırmızılara dönüşmesi morallerini biraz düzeltir gibi oldu. Gerçi yağmur kimi zaman aman vermiyordu ama yine de kavurucu sıcaktan iyiydi ve yağmuru aldırmadan çalışmayı sürdürüyorlardı. İkisine de muşamba pelerin ve beyzbol kepleri verilmişti. Bunlar sağanakta bile onları korumaya yetiyordu. Önemli olan dayanmak, her gün 10 saat çalışıp işlerini zamanında yapmaktı. Başından beri işe ara vermemişlerdi. Şimdi de biraz yağmur yağdı diye pes edecek değillerdi. İşin tuhafı bu konuda Posy'nin daha kararlı, daha dirençli olmasıydı. Ama bunun nedeni de onun işi bir an önce bitirmeyi Neş'ten daha çok istemesiydi. En kapalı, en fırtınalı havalarda bile hiç sesini çıkarmadan çalışıyordu. Bir bakıma hava ne kadar sert olursa Posy o kadar mutlu oluyor. Çünkü Morks da onların yanında durmak zorundaydı. Ve bu asık suratlı, çarpık bacaklı kahyanın sırtında sarı yağmurlu, elinde siyah şemsiyesiyle saatlerce dikilip durması, çizmelerinin giderek çamura gömülmesi Posy'yi çok sevindiriyordu. Yaşlı adamın böyle eza çekmesini görmek hoşuna gidiyordu. Bu bir tür avuntu, kendi çektiklerinin az da olsa ceremesiydi. Ancak yağmur bir takım sorunlar doğuruyordu. Eylül'ün son haftasında bir gün yağmur öyle bir boşandı ki temel hendeğin neredeyse üçte biri harap oldu. O zamana kadar 700 taş yerleştirmişlerdi ve 10-12 gün içinde alt sırayı tamamlayacaklarını hesaplıyorlardı. Oysa gece müthiş bir fırtına patladı. Rüzgarla karışık yağmur bütün gece çayıra dövdü. Ertesi sabah işe koyulmak üzere treylerden çıktıklarında hendeğin açıkta kalan bölümünün 8-10 santim suyla dolduğunu gördüler. Çamur kuruyuncaya kadar taşları yerleştirmek olanaksız olduğu için hendeğin dibini düzlemek için gösterdikleri önce çaba boşa gitmişti. Duvarın temel çukuru taş ve çukur karışımı bir bataklığa dönmüştü. 3 gün boyunca sabahları olduğu gibi öğleden sonraları da taş taşıdılar ve zamanı boşa geçirmeye çalıştılar. Sonunda çamur kuruyunca birkaç gün taş taşımayı bırakıp hendeğin dibini yeniden elden geçirdiler. İşte tam bu sırada Posy ile Morks arasındaki gerginlik patlama noktasına geldi. Kelvin yeniden işle ilgilenmeye başladı ve eskiden yaptığı gibi bir kenarda durup onları seyretmek yerine çevrelerinde dolanır onarımın doğru yapılması için akıl verir oldu. Posy birinci sabah sesini çıkarmadı. Ama Morks öğleden sonra da işlerine burnunu sokmaya devam edince Neş oğlanın sinirlenmeye başladığını sezdi. 3-4 saat sonra daha geçti ve sonunda delikanlı kendini kaybetti. Posy küreyi elinden fırlatıp tiksintiyle Morks'a bakarak ''Pekala geveze moruk'' dedi. ''Madem bu işin bu kadar ustasısın ne bok yemeye kendini yapmıyorsun?'' Morks gafil avlandığı için bir an durakladı. Sonunda çok alçak bir sesle ''Çünkü bu benim işim değil'' diyebildi. ''İş sizin yapmanız gerekiyor. Ben yalnızca işi berbat etmeyin diye göz kulak oluyorum.'' Delikanlı ''Yok canım'' diye atıldı. ''Peki bu afur tafurun Nereden geliyor patates kafa? Biz bu çöplüklerde canımızı dişimize takıp çalışırken sen nasıl oluyor da ellerini cebine sokup öyle dikiliyorsun? Ha? Hadi konuş. Bin gerekçe göster bana. Morse dudaklarına yayılan gülümsemeyi tutamadı. Çok basit dedi. Çünkü siz iskambil oynuyorsunuz, ben oynamıyorum. Neş bardağı taşıran damlanın o gülümseme olduğunu sezdi. Morse'un yüzünde derin ve gerçek bir hor görme ifadesi belirdi ve aynı anda Pozi yumruğunu sıkıp adamın üstüne atladı. En azından yumruklardan biri yerini bulmuştu. Çünkü Neş fırlayıp delikanlıyı geri çekinceye kadar Kelvin'in dudağının kıyısından kan akmaya başladı. Hırsını alamamış olan Pozi bir dakika kadar Neş'in kollarında silkelenip durdu. Ama Neş olanca gücüyle onu zapt etmeye çalıştı ve sonunda olan yatıştı. Bu arada Morse birkaç metre gerilemiş mendiliyle ağzındaki yarayı siliyordu. Sonunda önemli değil dedi. Bu kala bücür sonra gelemedi. Hepsi bu. Kimi güçlüdür kimi değil. Bu konuda söyleyecek tek sözüm var. Böyle bir şey bir daha olmasın. Bir dahaki sefere bu kadar hoşgörülü davranmam. Kol saatine baktı. Bugün işi erken tatil edelim dedi. Saat 5'e geliyor. Herkes sinir burnunun ucundayken yeniden işe koyulmam anlamı yok. Sonra her zamanki gibi el sallayıp çayıra geçti ve ağaçların arasından gözden kayboldu. Neş Morse'un kendine böylesine hakim oluşuna hayran oldu. Deminkine benzer bir olayda çoğu kişi kendini tutamaz yumruğa yumrukla karşılık verdi. Oysa Kelvin kendini savunmak için bile ellerini kaldırmamıştı. Belki bunda belirli bir küstahlık gizliydi. Ne yaparsa yapsın kendisini incitemeyeceğini Pozi'ye hissettirmek istemiş olabilirdi. Ama nedeni ne olursa olsun olay çarçabuk geçiştirilmişti. Aksi halde işin nerelere varabileceği düşünülürse daha büyük bir belanın açılmaması mucize sayılırdı. Pozi bile bu gerçeğin farkına varmış gibiydi ve o akşam bu konuyu açmamaya özen göstermesine karşın Neş onun utandığını, iş işten geçmeden durdurulduğuna sevindiğini sezdi. Bu olayın geri tepeceğini düşünmek için bir neden yoktu. O ertesi sabah 7'de Morse silahlı olarak geldi. Bu 38'lik bir polis tabancasıydı ve Morse'un belindeki fişekliğe takılı deri kılıf içinde duruyordu. Neş fişeklikte 6 kurşunun eksik olduğunu gördü. Bu silahın dolu olduğunun somut kanıtıydı. İşlerin bu noktaya gelmesi kötü oldu diye düşündü. Ama daha da kötüsü Kelvin'in hiçbir şey olmamış gibi davranmasıydı. Tabancadan hiç söz etmeden onun suskunluğunu Neş'e silahtan daha çok huzursuzluk verdi. Bu tutum Morse'un kendinde silah taşıma hakkı gördüğünü hem de ta başından beri böyle düşündüğünü gösteriyordu. Demek ki baştan beri özgür değildiler. Sözleşmeler, el sıkışmalar, iyi niyet bunların hiç anlamı yoktu. Neş ile Pozi işin başından beri şiddet tehdidi altında çalışmışlardı ve şimdiye kadar Morse'un dediklerini yaptıkları için adam onlara ilişmemişti demek. Sövüp savmalarına ses çıkarmamıştı ama hoşnutsuzlukları sözcüklerinin ötesine çıkınca, taşınca Morse onlara karşı en sert önlemleri almakta duraksamamıştı. Ve olayların gelişimine bakacak olursak bütün bunları Flower ve Stone'un emriyle yaptığı da su götürmezdi. Yine de Morse'un silah kullanmaya niyetli olduğu söylenemezdi. Silahın yalnızca simgesel işlevi vardı ve bunu gözlerine sokmak bu işlevi yerine getiriyordu. Damarına basmadıkları sürece Kelvin taşralı bir polis müdürü cakasıyla silahı belinde salınıp durmaktan öte bir şey yapmazdı. Neş bunları düşününce gerçek tehlikenin Pozi olduğunu kavradı. Delikanlının davranışı öylesine tutarsızlaşmıştı ki aptalca bir şey yapıp yapmayacağını kestirmek zordu. Sonuçta Pozi böyle bir şey yapmadı. Neş de onu yeterince değerlendirememiş olduğunu kabullenmek zorunda kaldı. Pozi ta baştan beri belaya çatacaklarını bekliyordu. O yüzden tabancayı görünce şaşırmadı, kuşkuları pekişti. Asıl şaşıran Neş oldu. Olanları yanlış yorumlayan Neş'ti. Pozi ise neyle karşı karşıya olduklarını biliyordu. Bunu çayıra ayak bastıkları ilk günden beri biliyordu ve ödü patlıyordu. Her şey açığa çıkınca Pozi bir bakıma rahatladı. Zira tabancanın varlığı onun gözünde durumu değiştirmiyor, yalnızca kendisinin haklı olduğunu kanıtlıyordu. Üçü birlikte çayırda yürürlerken Morse'a ahbap, demek sonunda kuzunu açtın dedi. Morse'un aklı karışmıştı. Koz mu diye sordu. Daha dün söyledim sana iskambil oynamadığımı. Pozi gülümsedi. Ben de söz gelişi söyledim. Şurandaki elma şekerinden söz ediyorum. Hani şu belinden sallanan zımbırtıdan. Morse tabancanın kılıfına vurarak ha şu dedi. Evet, bir daha iş şansa bırakmamaya karar verdim. Sen manyak bir orospu çocuğusun. Ne yapacağını bilemez. Pozi ama bu olasılıkları azaltıyor değil mi dedi. Yani böyle bir alet insanın düşüncelerini, ifade yeteneğini büyük ölçüde sınırlar. Yasal itiraz hakkını kısıtlar. Ne dediğimi çakıyor musun? Morse, zeka gösterisi yapmana gerek yok beyim, dedi. Yasal itiraz hakkının ne olduğunu elbette biliyorum. Tabii biliyorsun. İşte senin bunun için seviyorum ya, Kelvin. İşinin ehlisin. Kimsenin sana diyecek sözü olmaz. Dün de dediğim gibi, ben adama bir kez çıkış hakkı tanırım. Ama yalnızca bir kez. Ondan sonra gerekeni yaparım. Kuzunu açmak gibi mi ha? Öyle diyorsan öyle olsun. Her şeyi yerli yerine oturtmak iyidir. Doğrusunu istersen bugün süslü kemerini taktığına sevindim. Jim'in durumu daha iyi anlamasına yardımcı olur. Morse tabancayı yeniden yoklayarak bence de öyle dedi. bir bakıma insanın gözünü açıyor değil mi? O sabah hendeğin onarımını tamamladılar ve sonra normal çalışmalarına döndüler. Morse'in hiçbir gün üzerinde eksik etmediği tabancanın dışında yaşantılarının görünürdeki koşulları pek değişmedi. Hatta Nash durumun daha iyi gittiğini bile düşündü. Bir defa yağmur durmuştu. İçlerine bir haftadan fazla ket vuran o yağışlı, kasvetli günler geçmiş, harika bir sonbahar havası başlamıştı. Gökyüzü parıl parıldı, toprak kuruydu, yapraklar rüzgarda hışırdayarak çevrelerinde uçuşuyordu. Pozi de düzelmiş gibiydi ve Nash onun yanındayken artık tedirgin olmuyordu. Tabanca sanki bir dönüm noktası olmuştu. Pozi o zamandan beri eski canlılığına ve neşesine yeniden kavuşmuştu. Artık zırvalamıyor, öfkesini kontrol altında tutabiliyor ve dünyadan keyif almaya başlıyordu. Bu gerçek bir ilerlemeydi ve öte yandan takvim de ilerliyordu ve belki de bu geri kalan her şeyden daha önemliydi. Ekim'e girmişlerdi ve işin ucu birdenbire ufukta görününü vermişti. Bunu bilmek bile işlerinde bir umut, daha önce olmayan bir iyimserlik kıvılcımı yaratmaya yetti. Gitmelerine 16 gün kalmıştı ve tabanca bile bunu değiştiremezdi. Ve var güçleriyle çalışırlarsa bu iş onları özgürlüğe kavuşturacaktı. Ekim'in 8'inde bininci taşı yerine yerleştirdiler ve önlerinde daha bir hafta varken alt sırayı tamamlamış oldular. Nash bir iş başarmış olmanın keyfini duyuyordu. Arkalarında bir iz bırakacaklardı. Kendileri gittikten sonra da kalacak. Bu iş gerçekleştirmişlerdi ve nerede olursa olsunlar duvarın bir bölümü hep onların kalacaktı. Pozi bile sevinçli görünüyordu. Sonra taşı da çimentoyla sağlamlandıktan sonra şöyle bir geriledi. Nash'e döndü. Bak arkadaş şu yaptığımız işe dedi. Sonra beklenmedik bir hareketle taşların üzerine çıktı. Kollarını ip cambazı gibi iki yana açarak bir boydan bir boya yürümeye başladı. Nash delikanlının bu tepkisine sevindi. Onun yüksek bir ipin üzerine cambazlık yapar gibi, gerçekten tehlikedeymiş, çok yüksekten düşüverecekmiş gibi yürüyerek uzaklaşmasını seyrederken boğazı düğümlendi. Dokunsalar ağlayacak hale geldi. Murks yaklaştı. Bücür yaptığı işle pek övünüyor değil mi dedi. Nash bunu hak etti diye yanıt verdi. Çok çalıştı. Evet, kolay olmadı. Hakkınızı yemek istemem. Ama epey ilerledik gibi görünüyor. Duvar boy vermeye başlıyor. Azar azar taş üstüne taş koyarak. Bu iş böyle olur. Taş üstüne taş koyarak. Artık yeni işçi aramanız gerekecek herhalde. Jack ile benim hesabıma göre ayın 16'sında buradan gitmemiz gerek. Biliyorum ama yazık. Yani tam usulünü kavramıştınız demek istiyorum. Ama bize düşen iş bitti Kelvin. Herhalde. Ama daha iyi bir iş bulamazsınız. Geri dönmeyi bir düşünün. Şimdi sana çılgınca bir fikir gibi geliyordur ama yine düşünsen iyi edersin. Nash, düşünmek mi? Derken ağlasın mı gülsün mü şaşırdı. Murs, pek de fena iş sayılmaz diye sürdürdü. Hiç değilse yaptığını görüyorsun. Bir taş koyuyorsun ve bir şey oluyor. Bir taş daha koyuyorsun, biraz daha bir şeyler oluyor. Gizlisi kapaklısı yok. Duvarın yükseldiğini gözüne görüyorsun ve bir süre sonra bu seni mutlu etmeye başlıyor. Odun kesmeye, çim biçmeye benzemiyor. Onlar da iş ama sermayesi yok. Semeresi yok. Bunun gibi bir duvar ördüğün zaman başkalarına gösterecek bir şeyin oluyor. Nash, Murks'un felsefe yapmasını şaşkınlıkla izleyerek dediğin doğru diye karşılık verdi. Ama yine de yapmak istediğim başka şeyler var. Sen bilirsin. Daha 9 sıra olduğunu unutma. Bu işe devam ederseniz iyi para kazanırsınız. Kafamın bir köşesine yazarım onu. Ama senin yerinde olsam buna bel bağlamazdım Kelvin.